Ayrım 9 Diptekiler Peter Benchley Sayfa 133 Suyun dibi kapkaraydı. Işıksızlıktan da öte bir şeydi bu. Kalın, insanı dört bir yandan saran bir karanlık, bir hiçlikti. Sanders'ın gözleri açıktı ama hiçbir şey görmüyordu. Bir saniye kadar gözlerinin kör olduğunu sandı. Sonra soluğunu dışarı vererek daldı. Bir soluk aldı, inişi yavaşladı. Başlangıçta çok soğuk gelen su dalgıç elbisesinin içindeki gövdesini ısıtmaya başlamıştı. Kendini sıcacık, umarsız ve sükûn içinde hissediyordu. Kollarını iki yana açtı, dibe doğru kaymaya başladı. Paletleri kuma değdi. Aşağıda akıntı ayakta durmayı güçleştiriyordu. Bu yüzden dizlerinin üzerine çöktü. Fener bir lastikle beline bağlanmıştı. Parmağıyla ışığı yakacak düğmeyi aradı, bastı. Karanlığı sarı bir ışık silindiri deldi. Sanders nerede olduğunu, hangi yöne gittiğini bilmiyordu. Feneri sağa sola çevirdi. Sarı ışıkta kayalar renk renkti. Oysa gündüzün açık mavimsi gri oluyorlardı. Balıklarda mavi yeşil, şimdi fenerin ışığı doğal renkleri ortaya çıkarmıştı. Mercan kayalıklarının beyazlarını, kırmızılarını, portakal renklerini, bir papağan balığının pembe karnını gördü. Işık yeşille kaplanmış kahverengi bir çizgiye vurdu. Sanders bunun bir gemi kalıntısının bir parçası olduğunu anladı. Işığın kıyısında küçük bir barakudanın başı göründü. Sanders bir an durdu, çevresine bakındı. Sarı ışık kurdelesinin dışında her şey kapkaraydı. Köpek balıklarının ışığa koşup koşmayacaklarını düşündü. Bir şey omuzuna dokundu, dehşetle irkildi, döndü. Therese'in kara şeklinin ışığa yürüdüğünü gördü. Therese ona ışığı söndürmesini, peşinden gelmesini işaret etti. Elini uzattı. Sanders bu eli tuttu, ışığı söndürdü. Therese'le beraber ilerledi. Yine de karanlıktan başka bir şey göremiyordu. Therese'in özel maskesi olmasa enfrarujlu ışık görünmeyecekti. Sanders onun mağaraya gittiğini kabul etmişti. Çünkü usta dalgıcın hareketlerinde kesinlik vardı. Hızlı yüzüyor, aynı yöne gidiyordu. Therese ağırlaştı, sonra durdu. Eliyle Sanders'ı dipteki bir noktaya götürdü. Fenere vurdu, Sanders ışığı yaktı, mağaranın ağzındaydılar. Fenerin ışığı beyaz kumlarda, kayalarda yansıyordu. Sanders mağaranın içine koydukları işaret taşını gördü. Therese'in eli bunu itti, kendisi de kumlara oturdu. Parmağıyla taşın oluşturduğu küçük çukurluğu gösterdi. Sanders'a feneri oraya doğru tutmasını anlatmaya çalışıyordu. Sanders istenileni yaptı, Therese parmağını çekti. Küreyi tutan bir el göründü. Therese küreyi kumda kısa hızlı hareketlerle götürüp getiriyordu şimdi. Kum dalga dalga havalanıyordu. Çok geçmeden mağaranın içi kumla doldu. Sanders yüzünü ışığa yaklaştırdı. Kumdaki delik giderek büyüyordu. Therese de yüzünü çukura yaklaştırdı. Sonra Therese durdu. Önce Sanders onun kumu deşmekten vazgeçtiğini sandı. Sonra iki parmağın çukura uzandığını, kahverengi yaprağa benzer bir şeye çıkardığını gördü. Yaprağın üzerinde resim ya da yazı gibi belli belirsiz çizgiler vardı. Therese kazmaya devam etti. Sonra Sanders kumda bir ışıltı fark etti. Parmaklar yine çukura girdi. Sanki bir küçük çocuğun ayağına batan çöpü çıkarıyormuş gibi çukurdan bir ampul çıkardı. Sonra çürümüş tahta parçaları. Sanders bunların ampullerin konduğu sigara kutuları olduğunu anladı. Sonra bir ampul daha çıktı, peşinden iki tane daha. Çukur derinleşti ve de sandığın bir ucu göründü. Sanders geri çekildi çünkü sandığın büyük bir bölümü mağaranın dışında gibiydi. Therese kumu tahta kutu tümüyle ortaya çıkıncaya kadar kazdı. Kutu baş aşağı duruyordu. Therese küreyi bıraktı, kutuyu dikkatle çekti. İçinde karton bölmelerle korunmuş, 48 ampulün sapasağlam durduğunu gördüler. Therese onlara dokunmadı, küreyi alıp yine kazmaya koyuldu. Bunu yaparken de mağaranın ağzından giderek uzaklaşıyordu. Mağaranın içinde havalanan kumlar ampullerin üzerine çökmeye başlamıştı bile. Therese bir başka kutunun ucunu buluncaya kadar kumu kazdı, sonra durdu. Sol bileğini havaya kaldırdı. Dalgıç giysisinin kolunu kıvırdı. Sanders onun saatinin yel kovanlarını gördü. 32 dakikadır deniz dibindeydiler. Treese'in baş parmağı yukarıyı işaret etti. Fener'i Sanderson'a almak için elini uzattı. Sanders kapkara sularda ağır ağır doğruldu. Aşağıdaki sarı ışık demetinden bakışlarını ayıramıyordu. Işık demeti birkaç metre hareket etti, durdu, sonra yine hareket etti. Sanders kollarını oynatmadan yüzdü. Suyu fazla dalgalandırmamaya bakıyordu. Çünkü birdenbire kendini bu karanlıkta pek yalnız ve savunmasız hissetmeye başlamıştı. Zayıflara, yalnızlara saldıracak bir şeyin dikkatini çekmek istemiyordu. Başı suyun üzerine çıktı, çevresine bakındı. Yukarı çıkarken yanlış yön tutturduğunu anladı. Çünkü tekneden uzağa düşmüştü. Corsair ondan 45-50 metre ötede, mehtabın ışıklarında kara bir heykel gibi duruyordu. Su üzerinde yüzmeye niyetli değildi. Yüzdüğü takdirde suyu dalgalandırır, yakınlarında bir köpek balığı ya da başka bir canavar bunu yaralı bir hayvanın çırpınmaları sanarak üzerine gelebilirdi. Bu yüzden suyun altına daldı. Corsair'e doğru bacaklarını suya vurdu. İki kez başını sudan çıkarıp baktı, iki kez de teknenin çevresinde geniş bir halka çizmekte olduğunu gördü. Suyun içinde gittiği yönü göremediğinden zaman kaybediyordu. Hızlı soluk alıp veriyor, ciğerleri regülatörün verebileceğinden fazla hava çekiyordu. Kendi kendine kes artık dedi, kes, yoksa havasız kalacaksın. Yüzmeyi bıraktı, suda hareketsiz durup soluk alıp verişlerini düzene sokmaya çalıştı. Zamanla ciğerlerindeki sancıma kesildi. Yüzünü sudan çıkardı, tekneyi gördü, sonra yumuşak uzun kılıçlarla ona doğru yüzdü. Sanders Corsair'a ulaştı. Dalgıçların tekneye yardımcısız çıkmalarını sağlayan kıç taraftaki atlama tahtasına yöneldi. Omuzlarındaki kayışları çıkarıp oksijen tüpünü tekneye aktardı. Sonra da kendisi çıkıp oturdu. Derin derin soluklar alıyordu. Ayaklarını suya sarkıtmıştı. Pruva tarafından belli belirsiz bir inleme duydu. O sırada Treese'in başı göründü. Ağızlığını çıkartarak ''Charlotte nerede?'' diye sordu. ''Ötede.'' ''Galiba karabasanı var hayvanın, seslerden öyle anladım.'' ''Olacak şey değil.'' Treese kendini yukarı çekti, tüpünü bıraktı, hemen ön tarafa uzun adımlarla gitti. ''Charlotte teknede uyumaz hiç, beni bekler hep, yüzümdeki tuzlu suları yalamak için.'' Sanders onun peşinden gitti. Pruva kısmına yaklaştıkça inleme daha duyulur bir hale geldi. Sanders önden giden Treese'in vücudunun dış hatlarını görebiliyordu. Karanlıkta bile adamın hareketleri hem kesin hem de zarifti. Sonra Treese'in durduğunu, ''Alçaklar!'' diye bağırdığını duydu. ''Ne var? Ne olmuş?'' Treese'in yanına gelince Sanders köpeği gördü. Charlotte kendisini pruva küpeştesine atmış, top gibi iki büklüm olmuştu. Arka tarafından kuyruğunun hemen yukarısından parlak bir şey uzanıyordu. Zavallı buna uzanmaya çalışmış, bu yüzden de sağrılarındaki tüyleri tutam tutam koparmıştı. Tükenmiş, bitkin bir halde inliyordu. Treese çömeldi, hayvanı sakinleştirmek için elini uzattı. Köpek dudaklarını kıvırıp hırladı. Treese, ''Tamam Charlotte'' dedi, sakin bir sesle, ''Bir şey yok.'' Köpeği boynundan yakaladı, başını kendine doğru çekti. Öteki eliyle de hayvanın sırtına saplanmış olan çelik parçasını çekip çıkardı. Acıdan kurtulan Charlotte yalanmaya başladı. ''Ne oldu?'' Treese teknenin kış tarafına gitti, ışık yaktı. Elinde tüy biçiminde 5-6 santim uzunluğunda bir ok vardı. ''Bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar acaba?'' Sanders oka baktı. ''Cloche!'' dedi. ''Ne?'' ''Cloche'un boynunda da böyle bir tüy vardı ama daha küçüğü. Belki de bu onun kartviziti. Gale'la beni korkutmaya çalıştı. Şimdi sıra sende. Seninle anlaşmak istiyor.'' ''Aptal, sırf bir adamını buraya yolladı. Köpeğimi vurdu diye mi onunla işbirliği yapacağım? Dizlerimin üzerine çöküp ona yalvaracağım ha?'' Güverdiği tükürdü. ''Bu gibi hareketler beni sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz.'' Başını kaldırıp baktı, köpek küpeşle boyunca topallayarak geliyordu. ''Bana ilk yardım çantasını getir.'' dedi. Sancak tarafındaki bir kutuyu işaret etti. ''Bizim emektar hanımı sarıp sarmalamalıyız.'' Köpeği küpeşten aldı, güverteye koydu. Onu yavaşça sağlam yanının üstüne yatırdı. Treese yaranın çevresindeki tüyleri kesti, yarayı antiseptik bir suyla yıkadı. Üzerine sülfamitli bir toz döktü. Bu işleri yaparken köpeğe sevgi dolu sözler mırıldanıyor, onu rahatlatmaya çalışıyordu. Therese'in davranışlarında Sanders babaca bir sevgi ve yakınlık hissetti. Therese işini bitirince köpeğin kulaklarını kaşıdı. ''Seni bir güzel sarsam iyi olacak.'' dedi. ''Kanının kokusunu tadını aldın.'' Sargı beziyle plastere uzandı. ''Seni iyi bilirim. Yalana yalana kendini yiyip bitirirsin.'' Köpeği ayağa kaldırdı. Charlotte kuyruğunu cansız cansız sallayarak bir köşeye gidip kıvrıldı. ''Sanders şimdi ne yapacaklar dersin?'' diye sordu. ''Kloş mu?'' ''Bilemem. Ampullerin üzerini kapadım. Bir şey bulup bulamadığımızdan emin olmaz. Bu da bize bir iki gün kazandırır.'' Therese başını salladı. ''Tanrım, orada gerçekten bir sürü ampul var.'' ''Gördüğümüzden daha fazla mı?'' ''Evet, o kutu yalnızca bir başlangıçtı. Bana kalırsa 3 numaralı ambar kayalara çarpıp bir parça dağıldı. Sonra da geriye kaydı, kaburgaları dağıldı.'' Therese elleriyle ters bir V işareti yaptı. ''Gördüğümüz üstte kalanlardı. Mağaradan uzaklaştıkça patlayıcı maddelerle birlikte ampul de olması gerekiyor.'' ''Hepsini çıkartabilir miyiz?'' ''Ufak bir kürekle değil elbette. Hava vinci gerekli.'' Küpeşteye bağlı olan alüminyum tüpü gösterdi. ''Üstelik oksijen tüpleriyle değil, Desco takımıyla dalmamız gerek. Her saat başı tüp değiştirmek için su yüzüne çıkmak zorunda kalmamalıyız.'' ''Desco takımı da gürültülü çalışır, çok fena.''
''Neden?''
''Dipteki mal patlayıcı maddelerle karışmış olmalı.''
''Hükümetten yardım isteyemez miyiz?''
''Bermuda hükümeti mi?'' Therese güldü. ''Evet, beni başlarından atmak için ellerinden geleni yapmaya bakarlar. Aslına bakarsan aşağıya bir dinamit yerleştirmek, hepsini havaya uçurmak en güzeli. Ama bunu yapamam, nedeni var.''
Therese elini dalgıç giysisinin cebine soktu, aradığı şeyi buldu. Bunu Sanders'a uzattı. Bir paraydı bu. Biçimsiz, parlaklığını kaybetmiş bir madeni yuvarlak. Paranın üzerindeki resim sanki ortaya değil de yanlamasına çizilmiş gibiydi. Çünkü paranın yalnızca 1/3'ünde resim vardı. Paranın kenarlarında Sanders L harflerini okudu, sonra tarih, sonra G harfi, yine bir tarih ve 170 sayısı vardı. Paranın merkezine yakın bir yerde bir M harfi duruyordu. Ve de tam ortada 2 kale, bir aslan ve birkaç çizgiden oluşan karışık bir taç resmi vardı.
''Evet,'' dedi Sanders. ''Bulunan bir tek para orada define olduğunu göstermez.'' demiştin.
''Doğru, ama bu para orada define bulunduğunu kanıtlayabilir.''
''Neden?''
''Seni yukarı yolladıktan sonra kayalığın kıyısı boyunca ilerledim. Kayalardaki birkaç oyuğu araştırdım ve bu parayı kayalığın dibindeki kumların 15-20 santim derinliğinde buldum. Bir demir parçasının yanında duruyordu. Zaten bu yüzden senin bulduğun para gibi tümüyle okside olup kaybolmamış.''
''Neden rengi yeşil?''
''Bir şey değil o, temizlenir. Paranın yanında durduğu demir bana bir asma kilidin köprüsü gibi geldi. Yerinden çıkaramadım. Onu çıkaracağım diye de zaman kaybetmek istemedim.''
''Yani orada bir define sandığı mı var demek istiyorsun?''
''Senin düşlediğin biçimde değil elbette. Bir kere sandığın tahtası çoktan çürüyüp gitmiş, paralar birbirine yapışmıştır. Çoğunluğu işe yaramaz durumdadır. Bir kayanın altında topak topak duruyorlar, gördüm, ama kayayı yerinden oynatamadım.''
''Demek daha var, altın yani.''
''Öyle görünüyor.'' Therese parayı ışığa tuttu. ''Burada M harfi paranın Meksiko City'de basıldığını gösteriyor. Bu sana bir şey anlatıyor mu?''
''Yani gemi doğuya, İspanya'ya gidiyordu değil mi?''
''Evet, yeni dünyadan ayrılıyordu. Kazaya uğrayan gemilerin 1/4'ü yeni dünyaya gelenlerdir. Bunlarda da hazine, altın diye bir şey olmaz. Genellikle şarap, peynir, giyecek ve madencilikle ilgili araç gereç taşırlar. Paranın üzerindeki sayılar onun basıldığı tarihin ilk 3 sayısını gösteriyor. 18. yüzyılın ilk 10 yılını. Paranın üzerindeki arma da 5. Philip'e ait. Kendisi tahta 1700 tarihinde geçti.''
''Harflerin anlamı nedir?''
''Tanrı'nın lütfuyla,'' dedi Therese, ''bütün paraların üzerinde görülen şey. Philippius 5, sonra D.I.G. yani şükürler olsun.'' Therese paranın öteki yüzünü çevirdi. ''Bu bir Kudüs açı. M ile R dışında diğer harfleri okuyamıyorum. Ama Hispaniarum et Indiarum Rex, İspanya kralı ve Batı Hint adaları demek istiyor.''
Öyleyse?
5. Filip'in en büyük armadalarından biri 1715 yılında vatana dönerken battı.
O armadadan söz edildiğini duymuştum. Ama biri onu bulmuştu değil mi?
Evet, Kip Wagner adında bir dalgıç. 10 gemi taşıdığı bütün altın ve gümüşle battı. 1960'ların başında Wagner bunların 8'ini buldu. 8 milyon dolar değerinde altın çıkardı.
Sanders bir heyecan dalgasıyla midesinin kasıldığını hissetti. Öyleyse bu bulduğun para kalan diğer iki gemiden.
Tris gülümsedi, başını olumsuz salladı. Hayır, orada bir şey var. Ama bu Kral Philip'in gemilerinden biri olamaz. Çünkü onun armadası Florida açıklarında battı. Hepsi de. Bunun hakkında yazılar yazıldı, gözlemler yapıldı, raporlar çıkarıldı. Hiçbir gemi denizin dibinde 1000 mil hareket edemez. Hayır, bildiğimiz şey ortaya bir sorun çıkarmıyor. Sorun bilmediklerimizde.
Ne gibi?
Eğer Goliath'ın altında bir başka gemi daha varsa, bu 1710 ile 1720 yıllarında batmıştır. Eğer bu tarihlerden daha sonra batmış olsaydı, paraların üzerindeki tarih de değişik olurdu. Yeni dünya paraları yeni dünyada uzun süre kalmadı. İspanyollar ülkelerinin geleceği için bu paraya muhtaçtılar. Hep ülkelerine taşıdılar. Ama Bermuda'da 1710-1720 tarihlerinde batan bir İspanyol gemisi hakkında yazılı belge yok.
Bunun bir İspanyol gemisi olması şart değil, değil mi? İspanyol parası taşıyor diye böyle bir sonuca varmak doğru olmaz.
Evet, o zaman İspanyol parası uluslararası bir paraydı. Bütün dünyada kullanılırdı. Yine de 1700'lerde burada bir gemi battığına ilişkin bir belge yok.
İyi ya işte, bu da geminin bulunmadığını gösterir.
İyi ya da kötü, işe sıfırdan başlamamız gerekiyor. Tahminime göre gemi gece batmıştır. Eğer sağ kurtulanlar olduysa, ki hiç sanmıyorum, ne olduklarını, nerede bulunduklarını anlayamamış, canlarını kurtarmaktan başka bir şey düşünmemişlerdir. Bu yüzden gemiyle birlikte sulara gömülen mal hala insan eli değmeden olduğu yerde durmaktadır.
1520-1800 yılları arasında İspanyollar yeni dünyadan 12 milyar dolarlık mal taşıdılar. Bunun %5'i kayboldu. Kaybolan %5'in hemen yarısı kurtarıldı. Böylece denizin dibinde şimdi kabaca 300 milyon dolar yatıyor demektir. Paranın değerinin bu arada uğradığı değişiklikleri de hesaba katarsan 1 milyar dolar var demektir. Tabii geminin yükü üzerine verilen listeler doğruysa.
Sorun şu, insanlar kokuşmuştu o zaman. Verilen her resmi listeye karşılık bir ikinci mal listesi vardı. Yani o zaman da kaçakçılık yapılıyordu.
Vergiden kaçmak için mi?
Özel bir vergi vardı. Yasalara göre İspanya kralı her hazinenin %20'sini alıyordu. Yeni dünyaya mal götüren bir iş adamı kralı bir yerde atlatmak zorundaydı. Krala %20 vermektense gemideki bir miktar malı görmezlikten gelmesi için birine rüşvet yedirmek çok daha ucuza geliyordu.
Bu Geographic dergisinde rastladığım bir öyküyü açıklıyor dedi Sanders. Geminin çapasını altından yapıp bunu belli olmasın diye siyaha boyayan kaptanın öyküsünü.
Evet, kaptan asılarak idam edilmişti. Sorun şu, bir geminin ne taşıdığını kesinlikle bilmek olanaksız. Batan bir düzineye yakın geminin yükü yarı yarıya kurtarıldı. Ama çıkarılan mal gemi listesinde yazılandan bambaşkaydı. Bir filonun baş gemisi kapitana üzerinde 3 milyonluk kaydı yapılmış mal taşıyabilir. Oysa bu kapitana değildi. Peşinden giden başka gemiler yoktu. Belki bu gemi 1715'te yola çıkan filodan kurtulanları vatana götürüyordu. Belki kurtarılan malı da almıştı. Yine de burada değilse bile Seville ya da Cadiz'de bununla ilgili bir belge olmalı. Oysa böyle bir şey yok.
Tris elini dalgıç elbisesinin cebine soktu, oval bir altın çıkardı.
İşte sırrın bir parçası daha.
Para mı?
Hayır. Tris Sanders'a elindekini verdi, bir madalyon.
Madalyonun üzerinde bir kadın başıyla S-C-O-P-N harfleri vardı.
Bence bu Santa Clara'dır dedi Tris. OPN, Ora Pro Nobis'in baş harfleri. Santa Clara, bizim için dua et. Öbür yüzüne bak.
Sanders madalyonu çevirdi. Bu yüzünde EF harflerinden başka bir şey yoktu. Aynı baş harfler.
Evet, bu sabah adının baş harfleri EF olan bir kaptana, subaya ya da soylu bir kişiye rastlayamadım.
Sanders madalyonu Truise verdi. Belki de birine hediye alınmıştı.
Olamaz, kimse böyle bir şeyi hediye veremez.
Truise madalyonla parayı dalgıç elbisesinin cebine koydu. Işığı söndürüp motoru çalıştırdı.
Sanders'ı demiri çekmesi için öne yolladı. Çapanın güvertede çıkardığı takırtıyı duyunca dümeni sola kırdı, denize doğru açıldı.
Sanders onun yanına gelince şimdi ne yapacağız diye sordu.
Ben Goliath'ın kalıntısının altında yatan şeyin ne olduğunu araştırıp buluncaya kadar buradan birkaç gün uzak duracağız.
Kloş?
Biliyorum, artık bu işte benim de ilgilendiğimi öğrendi ya, çok geçmeden bir kargaşalık çıkartır. Sizin yapacağınız en doğru şey pılınızı pırtınızı toplayıp gitmektir.
Sanders karşılık vermedi. Truise belki de haklıydı. Belki de Gale'ı sabah ilk uçakla yollaması iyi olurdu. Ama kendisi de gitmeye kalktığı takdirde bu bütün yaşamı boyunca boş hayaller peşinde koştuğunu, kendi kendine yalan söylediğini kanıtlardı. Düşleri, amaçları, Kusto ile çalışmak, Geografik dergisi hesabına dünyayı dolaşmak için kurduğu hayaller boşa gitmiş olacaktı. İşte karşısına yaşamı boyunca ilk kez istediği fırsat çıkmıştı. Artık bir gözlemci olmaktan çıkacaktı.
Truise'a baktı, sonra da güverteye. Nasıl sorması gerektiğini kararlaştırmaya çalışıyordu.
Sonunda orada altın varsa ne olacak diye sordu.
Patlayıcı maddeler dolduğuna göre onu çıkarınca ne yapacağız? O zaman,
Truise durdu, Sanders'a gülümsedi.
Beyninin tekerleklerinin hızla döndüğünü görebiliyorum. Tamam, sana yalan söylemek istiyordum. Salt buradan çekip gidesiniz diye. Ama ben yalandan dolandan hoşlanmam. Bu işlerle ilgili makama gidip izin belgesi çıkartacağız.
İzin belgesi gerekli mi?
Elbette. İzin belgesi 1 yıl süreyle geçerlidir. Goliath üzerinde çalıştığımızı söyler, izin belgesi istemeyebilirdik. Ama düzenli çalışmayı severim. İzin belgesinde eşit haklara sahip ortaklar olarak gösterileceğiz. Normal olarak teknede insan sayılır.
O da ne demek?
Teknede bir ortaktır, bize yardımcı olduğu için. Ama bu kez bunun önemi yok. Harcamalar için aramızda bir anlaşma yaparız. Böylece karınla bulduğumuzun yarısını paylaşırsınız. Ya da istediğiniz gibi yaparız. Teknik yönden bütün bulduklarımız Bermuda'ya aittir. Ama bizim birer kaçakçı olmadığımızı bildiklerinden anlayışlı davranacaklardır. Bermuda Tarihi Kalıntılar Makamı bizden isteyeceği şeyin karşılığını ödeyecektir. Gerçekten çok istedikleri bir şey olursa önerilerini kabul etmek zorunda kalırız. O şeyin değerini de hükümetin saptayacağı bir hakem biçer. Parasını ödemek istedikleri şeyleri bize geri verirler. Biz de onların istediğimiz gibi kullanabiliriz.
Satabilir miyiz?
Belki de. Truise sustu. Ama sana şimdiden söylüyorum. İşte bu noktada yumruk yumruğa gelebiliriz.
Satma konusunda mı?
Evet, aramızda fark var. Benim paraya ihtiyacım yok. Anladığım kadarıyla senin var. Ben deniz dibinde bulduğum şeyleri saklamak isterim. Oysa sen bunun nasıl yapılacağını bilmezsin.
Sanders incinmişti. Öğrenirim.
Belki de. Truise yine gülümsedi. Zaten bulduklarımızı satabileceğimizi sanmıyorum. Alçaklar.
Kim?
1950 yıllarının sonunda, 1960'ların başlarında deniz dibinde pek çok kalıntı bulundu. Ben ilk gemiyi o sırada buldum. Wagner de o 8 gemiyi buldu. Herkes İspanyol altını istiyordu. Bu yüzden birkaç orospu çocuğu kalktı, sahte İspanyol altını yaptı. İspanyol altınını taklit etmesi kolay. Sahtesini gerçeğinden ayırmak güç. Bir kalpazan mükemmele yakın bir İspanyol altını yapabilir.
Asla anlaşılmaz mı?
Bazen, ama çok güçtür. Geçen yıl Forrester Müzesi'nden telefon ettiler. Profesör Feebody diye biri gelip bir şeye bakmamı istiyordu. Telefonda nedenini söylemedi ama onun bir şeyden kuşkulandığını anladım. Yoksa bana ta Delaware'a kadar yol parasını ödemeye kalkmazdı. Paralara baktım. Allah belamı versin, hatalı yanlış hiçbir şey göremedim. Ama bir şey olmalıydı. Bir odada tam bir hafta oturup o uğursuz paralara baktım. Kusursuzdular. Kendi kendime paraların üzerindeki her şeyi tartıştım. İşaretleri, sayıları, resimleri ve kendi kendime konuşa konuşa doğru karşılığı buldum. Paraların hepsinde de P harfi vardı. Bu darphanenin işaretidir. Yani Peru'daki Potosi darphanesinde basıldıklarını gösterir. Sonra paralardan birinin üzerindeki tarihe baktım. 1627. Bulmuştum.
Neyi?
Potosi darphanesi ancak 1650 yıllarının sonunda para basmaya başlamıştı. Sahtekarı yakaladık. Sonunda Avrupa'da binlerce dolar harcadığı ortaya çıktı.
Neden yapmış bunu?
Bazı kişiler bunu gerçek İspanyol altını çok aranan bir şey olduğu için yaparlar. Gerçek bir İspanyol altının karşılığı 5000 dolardır. Bu çocuğun planı büyüktü. O İspanyol altınını insanların aradığı bir gemi kalıntısı bulduğuna inandırmak için taklit etti. 1580'lerde batan San Diego'yu birkaç kişiyi kandırdı da onları şirketine para yatırmaya ikna etti. Onu sahtekarlıktan yakalayıp mahkum ettiler.
Onun bastığı altınlar piyasaya yayıldı mı?
İşte işin boktan tarafı bu ya. Hiç kimse emin olamaz. Eğer onunkiler piyasada dolaşmıyorsa bile bir başkasınınkiler belki de daha kusursuzları çıkacaklar. Bugünlerde Smithsonian ve dünyadaki diğer acentalardan elindeki altın için gerekli belgeyi almazsan kimseye satış yapamazsın. Ben açık arttırmalarda 15 dolar etmeyecek altın paraların satıldığını gördüm. Filipinler'de yapılmıştı. Bir parça fazla bastırıldığı takdirde üzerlerindeki tarihler siliniyordu.
Peki biz bulduğumuz şeyi ne yapacağız?
Tris güldü. Eğer bulursak dedi, Allah bilir. Yine de umutlu olduğum bir şey var. Aşağıda altın parayla birlikte mücevher de var sanırım. Mücevher konusunda henüz fazla bir sahtekarlık olmadı.
Tris madalyonu cebinden çıkarıp pusula dolabından gelen ışığa tuttu.
Kızılderililer altın İspanyolların tanrısıdır derler. Altın insanlar üzerindeki etkisini asla yitirmeyecektir.
9. ayrımın sonu. Sayfa 150.